Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evvelin vel ahirin. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Ummu Seleme Hint Annemiz Gülistanı 36. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Hazreti Ummu Seleme annemizin hayatının 4 halife döneminin de Hazreti Ömer döneminin aşağı yukarı ortalarına kadar gelmiştik. Bir hac seferi için hazırlık yapıyorlardı. Orada kalmıştık. Yine hatırlatayım. Bu sefer yapılırken, hac seferi hazırlığı yapılırken Hazreti Ömer sevgili annelerimizin rahatlıkla gidip gelmeleri için çok ciddi talimatlar vermekle beraber özel olarak da Hazreti Osman bin Affan ile Hazreti Abdurrahman bin Avf'u radıyallahu anhumayı da özel olarak görevlendirilmişti. Bunlar sevgili annelerimizi her türlü problemlerden korumak ve kollamakla görevliydiler. Yerine ve duruma göre. Bunlardan biri önde, biri arkada, biri sağda, biri solda duruma göre o şekilde gideceklerdi. Böylece sevgili annelerimiz rahat yolculuk yapacakları gibi hac ibadeti esnasında da hiçbir zorluk çekmeyeceklerdi. Çünkü halifenin talimatı açık ve netti. Onu da şuraya aldığım nottan paylaşayım size kıymetli dinleyenlerim. Halife kaynaklarımızda geçen ifadeye göre ben birkaç kaynaktan bir araya getirip bir paragraf yaptım. Şöyle diyor Hazreti Ömer, Hazreti Osman ile Hazreti Abdurrahman'a radıyallahu anhuma. Diyor ki, mola verildiğinde onları kervandan biraz uzakça bir noktaya indirin. Onların bulundukları yerde durarak kimseyi onların yanına pek fazla yaklaştırmayın. Kabe'ye varıp tavaf ettikleri zamanda yine kadınlar hariç kimseyi onların yanında tavaf ettirmeyin. Sevgili annelerimiz hem yolculukta ve hem de hac ibadeti esnasında rahatsız edilecek bir şekilde kalabalık içinde kalmasınlar, bulunmasınlar demişti Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şimdi belki ilginizi çeker kıymetli dinleyenlerim bu kadar tedbire ne gerek var diye. Hazreti Ömer döneminin ortaları olduğunu söyledim az önce. Şimdi Peygamber Aleyhisselam dönemi yaşandı, geçti. Birinci halife Hazreti Ebubekir dönemi yaşandı, geçti. Hazreti Ömer dönemi yaşanıyor. Yani niye böyle söyledim? Farklı farklı ülkelerden çokça insan İslam'a girdi, girmeye devam ediyor. Dolayısıyla sahabiler olduğu gibi tabi'in diye bir nesil de oluşuyor. Yani sahabeyi görenler. Sahabe peygamberi gören Müslüman, tabi'in sahabeyi gören Müslüman. Bunlar da oluşuyor. Dolayısıyla hele hele önde gelen sahabileri çok merak ediyorlar. Ve etrafına yığılıyorlar. Yani iyi niyetlerle tabi. Bugün mesela çeşitli alanlarda isim yapmış ister siyasetçi ister sanatçı ister yani böyle farklı anlamlarda bir isim yapan insanlar bir yere gittikleri zaman nasıl etrafına kalabalık toplanıyorsa bugün böyle oluyor Şimdi millet haber aldı ki sevgili annelerimiz de bu sene hacca geliyor. Dünyanın dört bir tarafından, o günkü şartlarda dört bin tarafından insanlar gidiyor ve annelerimizi görmek istiyorlar. Şimdi siz olsanız, yani umre yolcusu, hacı yolcusu olsanız, efendim o zamanı yaşıyor olsanız, sevgili annelerimizin de hacca geldiğini öğrenmiş olsanız, onları görmek için her fırsatı değerlendirmez misiniz yani? Değil mi? Böyle düşünelim. Dolayısıyla haddinden fazla kalabalık olur ve annelerimiz izdiham altında kalırlar diye çok da seviliyorlar. Çünkü yani bütün ümmet annelerimizi çok seviyor. Bakın kaç programdır ben annelerimizi işliyorum. Yani ne yandan bakarsak bakalım 9-10 yıldır anneleri işliyorum ben. Ya subhanallah. Çünkü her anne bir seneden fazla sürüyor. Genişçe anlatmaya çalıştığım için mesela şu an 36. bölümdeyiz. Bir sene 12 aydır yani. 12 ay, bir sene, 52 hafta, değil mi efendim? Bir yıl. Şimdi haftada bir defa oluyor 36. bölüm. Yani neredeyse bir yıl olmak üzere. İşte bazı annelerimiz 20-30 arası, bazıları 30-40 arası oluyor. Yani o yüzden 10 yıla yakındır annelerimizi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Tabii bu arada ister istemez aynı sahneler yaşanmışsa ister istemez çokça tekrar yapmak zorunda kaldık. Şimdi ben kalkıp da diyelim bir ile hadisesini anlatıyorsam, bir tahrim olayı anlatıyorsam, Ayşe annemizde anlatmıştık deyip geçemiyorum ki. İster istemez tekrarlıyoruz. Ancak şu verdiğim sahne, Hazreti Ömer dönemine ait olan sahne, bazı annelerimizde hiç değinmedim, Ayşe annemizde biraz değindim ama Ummu Seleme annemizde ısrarla vurguluyorum. Çünkü kaynakların anlattığı daha ziyade orada geçiyor. Ummu Seleme annemiz Halife Hazreti Ömer'in bunca tedbirleri sayesinde çok rahat bir şekilde hac ibadetlerini yaptıklarını ve yine Medine'ye de aynı rahatlıkla döndüklerini anlatıp onun hizmetlerini sürekli hayırla anıyordu. Ya şimdi sanırım geçen derste böyle bir cümle kullandım. İşte biraz zor ya da kolay bir şekilde her birimiz bir asiyelik yaptık. İşte bazen takılır millet. Yani kısa dönem yapan, eski kısa dönem 4 ay, daha sonraki bizim dönem 8 aydı mesela, bir de normal dönem var. Ben yuvarlak bir sene diyeyim, derler ki bir sene askerlik yapıyorlar, 50 sene hatırası bitmiyor derler ya. Ha işte o hesap bu. İster istemez aynı şeyler bir daha geliyor. Şimdi isterdim ki Mekke'ye nasıl girdiler, nasıl hac yaptılar, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Meş'ari Haram nasıl, neler yapıldı? O konuda ayrıntılar pek fazla yok. Sadece tekrar söyleyeyim. Ummu Seleme annemiz ondan sonraki hayatı boyunca bilhassa bu hac seferini sürekli anlatıp duracak. Şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı diye. İşte o iki büyük sahabe ailece gelmişler. Efendim annelerimizi insanların böyle izdiham olmasından koruma adına güzel bir hac yaptık, döndük diye efendim işte az önce askerlik örneği verdiğim gibi hayatları boyunca işte bu örneği anlatıp dururlar mübarekler. Evet efendim, yani çok ayrıntılı hac hikayesi yok onların. Hepiniz biliyorsunuz Hazreti Ömer çok yönlü ve çok meşhur bir halifedir. Özellikle adaleti meşhurdur biliyorsunuz, adaleti. Bütün herkese adil davrandığı gibi herkesin hakkında titizlikle gözetirdi. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Buyurun görelim bakalım. Bir gün adamın biri çıkıp Ummu Seleme annemizden alacağı olduğunu, ancak defalarca hakkını istemesine rağmen Ummu Seleme annemizin borcunu ödemediğini söylüyor. Bu haberi alan Hazreti Ömer hemen harekete geçiyor. Bir yandan tahkikat yaptırıyor, bir yandan da bizzat kendisi kalkıp Ummu Seleme annemizin yanına gidiyor. Kısa bir halatır soruyor ve asıl sorusuna geliyor. Ey müminlerin annesi, senin böyle bir şey yapmayacağından eminim. Ama yine de sormak zorundayım. Böyle kapalı bir soru. Hayırdır inşallah ey müminlerin emiri? Şaşırıyor annemiz ne oldu diye. Hayırdır inşallah ey müminlerin emiri? Senin herhangi birine bir borcun var mı ey müminlerin annesi? Senin bir borcun var mı? Yoktur elhamdülillah. Resulullah Aleyhisselam yeterince geçimlik emanet etti bize, biliyorsun. Bunca varlığımıza rağmen sen de sürekli para ve hediye gönderiyorsun. Kime borcum niye olsun ki? Evet, imkanlarınız var. Ben de hediye gönderiyorum, para gönderiyorum ama siz de onu hemen infak ediyorsunuz. Hiç saklamıyorsunuz. Elhamdülillah diyor, elhamdülillah. İhtiyacımız olmuyor. Adamın biri çıkmış, sende alacağını olduğunu iddia ediyor. Sende alacağını olduğunu iddia ediyor. Böyle bir şey var mı ey Ümmü Seleme annemiz? Hayır, yok, asla. Benim kimseye bir borcum olmadığı gibi kimseden de bir alacağım yoktur çok şükür. Ancak madem böyle bir iddia var, benden alacağı olduğunu iddia eden o kimseyle yüzleşmek istiyorum. Hazreti Ömer'in ifadesi net. Yüzleşmene gerek yoktur ey müminlerin annesi. Yüzleşmene gerek yoktur ey müminlerin annesi. Bana niye gelip soruyorsun öyleyse ey müminlerin emiri? Siz, sadece sen değil, siz annelerimizin her zaman doğru konuştuğunuzu hepimiz biliriz. Sen de öylesin. Bu yüzden gelip bizzat sana sormak istedim. Sen de kimseye borcun olmadığını söylediğine göre o adam kesinlikle yalan konuşup sana da iftira atmış oluyor. Peki bu durumda sen ne yapacaksın? Soruyor Ümmü Seleme annemiz. Halife cevap veriyor. Yalan söyleyip iftira atanın cezası neyse ben onu uygulayacağım elbet. Yalan söylüyor, iftira atıyor. Sen ne yaparsan doğru yaparsın ey müminlerin emiri. Yok, hüküm neyse ben onu uygularım ey müminlerin annesi. İfadelere dikkat edin. Yani seviyeli insanların soruşturmaları bile seviyeli oluyor. Sen ne yaparsan doğru yaparım diyor. Elbette demiyor. Hüküm neyse ben onu uygularım diyor Hazreti Ömer. Halife Hazreti Ömer o adamı sorguya çekip muhakeme ettirince adamın yalan konuşup iftira attığı anlaşıldı. Bu yüzden mahkeme kararıyla iftira cezası verildi. Ayrıntıya burada girmiyorum. Konum Ümmü Seleme annemiz. O yüzden ayrıntıya girmiyorum. Bakın, Hazreti Ömer Ümmü Seleme annemizin yalan söylemeyeceğini, bir kimseye borcu olsa onu saklamayacağını biliyor. Buna rağmen gidip bizzat görüşüyor. O adamı görevlendirdiği kişilere soruşturuyor. Ancak annemize bizzat kendisi gidiyor. Edeben, devlet başkanı, halife. Annemizin verdiği cevabı da tamam diyor. Sen ne diyorsan doğru söylersin. Diğerleri de soruşturuyorlar. Mahkeme kuruluyor. Adamın ifadesi alınıyor ve yalan konuştuğu anlaşılıyor. Hazreti Ömer de efendim iftira cezası veriyor ona. Ümmü Seleme annemiz o adama iftira cezası verildiğini duyunca efendim biraz üzülse bile Ayşe annemizin yanına gidiyor biraz hoş beş konuşmak için. Zaten odaları bitişik birbirine. Ayşe annemiz her zaman ifade ettiği o meşhur sözü bir de burada ifade ediyor. Ömer'dir bu Ömer. Ömer anılınca adalet anılmış olur. Adalet anılınca Allah anılmış olur. Allah anılınca yeryüzüne rahmet iner. Haklısın ey Ayşe. Gerçekten çok haklısın. Ömer sıradan bir insan değildir ey Ümmü Seleme. Ha? Ömer, Halife Ömer, sıradan bir insan değildir ey Ümmü Seleme. Vallahi doğru söylüyorsun ey Ayşe diyor. Vallahi doğru söylüyorsun ey Ayşe, Ümmü Seleme annemiz de. Senin de akraban oluyor tabii. Takılıyor bir de. Senin de akraban oluyor tabii. Elhamdülillah. Ömer gibi biriyle beni akraba yapan Allah'a hamdolsun. Böyle karşılıklı konuşmalar da var ama bunları işte sohbet boyunca anlatmaya çalışıyorum. Çok fazla böyle diyalogları bulamıyoruz. Bulabildiğimiz kadarla ve dilimiz döndüğü kadarla sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz kıymetli dinleyenlerim. Evet, bugün olduğu gibi o gün olduğu gibi o günden de önce. Hayat bütün hızıyla devam ediyor. İslam'ın hakim olup yaşanması için halifelerinin önderliğinde bütün sahabiler büyük bir çalışmanın içindeydiler. Bir yandan Allah yolunda cihat meydanlarına atılıyorlar, bir yandan da hayatlarının her yönünde mükellefiyetlerini yerine getirmeye çalışıyorlardı. Bu arada gerek cihat meydanlarında şehit olarak ve gerekse evlerinde hastalanarak vefat eden çokça sahabi vardı. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Sevgili annelerimiz arasında da Hazreti Ömer döneminde vefat edenler oldu. Hazreti Ömer döneminde ilk vefat eden annemiz Mariye annemiz oldu. Bunu inşallah göreceğiz. Mariye annemizden 4 sene sonra Zeynep binti Cahş annemiz vefat etti. Bunu gördük. Daha 2-3 sene geçmemişti ki bu sefer de Hazreti Sevde annemiz vefat etti. Bunu da gördük. Elhamdülillah. Bu annelerimizin üçü de Cennetül Baki kabristanına yan yana defnedildiler. Ölen ölüyor, hayatta kalanlarla hayat devam ediyor. Şu an beni dinleyenler arasında hacca umreye gidenler vardır. Medine-i Münevvere'de Cennetül Baki kabristanına girdiğimiz zaman düz ileri doğru giderken hemen o patik yolun sağında annelerimizin mezarı var biliyorsunuz. Ben şimdi şu anda anlatırken kendimi orada düşünüyorum. Bu annelerimizden önce şöyle bir geri gideyim biraz. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında iki annemiz vefat etmişti. Biri Hatice annemiz Mekke'deyken vefat etti. Biri Zeynep binti Huzeymi annemiz ki onu da inşallah anlatmaya çalışacağım zamanı geldiğinde. Şimdi de bu üç tane annemiz Hazreti Ömer döneminde ortalarında yuvarlak olarak ben tarihlere girmiyorum vefat ediyorlar. Bu vefat sahneleri her bir annemizin vefatını ayrı ayrı gördük hangisine sıra geliyorsa geldiyse. Ancak yani burada Ümmü Seleme anne neyi söyledi, öteki anne neyi söyledi, neler konuşuldu her biri için ayrı ayrı rivayetler olmadığından dolayı bu kadarla ifade edip bu konuyu geçmek durumundayım. Biliyorsunuz 10 yıldan fazla süren Hazreti Ömer dönemi içte ve dışta çok güzel gelişmelerle tarihe geçiyordu. Ancak hayat bir gariptir kıymetli dinleyenlerim. Hiçbir şey düz çizgiyle gitmez. Bir gelişir, bir duraklar, bir geriler, bir zikzak çizer. Şimdi kötü bir sahneye geldik. Ümmü Seleme annemize alakalı değil ama herkes gibi Ümmü Seleme annemizin de hem çok kızdığı hem de çok üzüldüğü bir sahnedir bu. Her şey çok güzel giderken bir anda çok korkunç bir şey oldu. Daha doğrusu olmaması gereken oldu. Bilmiyorum merak ettiniz mi ne oldu acaba diye. Herkesin sevip saydığı, adaletiyle ün salmış Hazreti Ömer radıyallahu anha suikast yapıldı. Evet. Bütün herkesin istisnasız memnun oldukları Halife Hazreti Ömer'in mescitte namaz kıldırırken suikaste uğraması büyük bir infial uyandırdı. Hadiseyi haber alanlardan biri olan, ki o da namazdaydı, Ummu Seleme annemiz öfkeyle çıkıştı. Nasıl olur bu? Böyle bir şey nasıl olur? Ömer gibi birine suikast yapılabilir mi hiç? Bu nasıl olur? Herkes aynı şeyi söylüyordu. Sabah namazını kıldırırken suikaste uğrayan Halife Hazreti Ömer çok ağır bir şekilde yaralandı. Çok ağır ama. Ağır yaralı halifeyi zoraki evine taşıyıp tedavisine başladılar. Ancak durumunun pek de iyi olmadığı açıktı. Kendi durumunu en iyi bilen Hazreti Ömer acıyla kıvranırken oğlu Abdullah'a dönüp yine nezaketini ortaya koydu. Bu sahneyi hem Ayşe annemiz anlatıyor hem Ummu Seleme annemiz anlatıyor. Burada şimdi Ummu Seleme annemizin rivayetini vereyim. Diyor ki oğlu Abdullah yaralı halife ağır zor konuşuyor. Müminlerin annelerinden Ayşe annemize git ve ona de ki eğer müsaade edersen Ömer bin Hattab iki sevgilinin yanında yatmak istiyor. Sakın ona Halife Ömer deme. Hattab oğlu Ömer de. Resulullah aleyhisselam ile Ebu Bekir'in yanına defnedilmek istiyorum. Müsaade ederse eder. Müsaade etmezse sakın zorlama. Akrabası ya Ummu Seleme annemizin ağlıyor ağlıyor anlatıyor bunu. Ömer'in inceliğine bakın diyor. Halife Ömer dedirtmiyor da Hattab oğlu Ömer. Halife Ömer biraz emir gibi olur ama Hattab'ın oğlu Ömer normal insan gibi olur. Hazreti Abdullah Ayşe annemizin yanına varıp gözyaşları içinde babasının isteğini söyledi. Hazreti Ömer gibi birinin suikasta uğramasını bir türlü hazmedemeyen Ayşe annemiz bu teklif ile ağlamaya başladı. Onun bu haline çok üzülen Hazreti Abdullah bir şeyler söyleme ihtiyacı duydu. Eğer müsaadeniz yoksa Bakir kabristanına defnederiz. Yeter ki siz üzülmeyin ey sevgili annemiz. O da ince, rakik bir sahabedir. Abdullah radıyallahu anh. Yok, yok diyor. Benim üzülüp ağladığım bu değil ey Abdullah. Ömer ne derse muhakkak yapılır. Ama ben orayı kendime ayırmıştım. Ancak ben Ömer'i kendime tercih ediyorum. Benim ağladığım onun bu inceliği Halife Ömer değil de Hattab oğlu Ömer diyerek kimseyi mecbur tutmadığı gibi inceler incesi bir duruş sergilemesidir. Git ey Abdullah, var git selamlarımla beraber kendi yerimi gönül rızasıyla ona verdiğimi, Resulullah ile Ebu Bekir'in yanına yatmasına müsaade ettiğimi söyleyiver. Sevgili annelerimiz de aralarında olan bütün sahabiler Halife Ömer'in iyileşmesi için ellerinden gelenin üzerinde bir gayret sarf ediyorlardı. Ancak üç yerinden ağır bir şekilde yaralanmış olan Hazreti Ömer suikaste uğradığı üçüncü gününün sonu dördüncü güne girerken şehiden vefat etti. Hazreti Abdullah yine Ayşe annemizin yanına vardı. Babası nasıl tembih etmişse gözyaşları içinde aynı ifadeleri tekrar ederek müsaade istedi. Ey müminlerin annesi, daha önce izin verdiğim gibi babam Resulullah aleyhisselam ile Ebu Bekir'in yanına defnedilmek istemişti. Ömer bin Hattab için izin verir misin? Ha? Ya mübarekler. Ben de daha önce söylediğimin aynısını söylüyorum. Ey Abdullah, Ömer ne derse mutlaka yapılır. Elbette müsaade ederim. Ağlıyor tabii Ummu Seleme anne bunları anlatırken. Bir yandan Ayşe annemizin buradaki fedakarlığını dile getiriyor. Çünkü odasında yatan Peygamber aleyhisselam, yani biri peygamberi kocası, biri halifesi babası. Şimdi ne kadar halifesi de olsa dıştan biri gelip orada yatacak. Yani Ayşe annemizin bu fedakarlığını Ümmü Seleme anne anlata anlata bitiremiyor. Bu mübareklerin arasında böyle güzel sahneler olduğu halde böyle sürekli başka şeyleri eşeleyip de farklı boyutlara kaydırmanın manası yoktur kıymetli dinleyenlerim, yoktur. Evet efendim, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına defnedilen Hazreti Ebu Bekir, onun omuz hizasının alt tarafına gelecek şekilde biraz aşağı doğru defnedilmişti. Hazreti Ömer de vasiyeti gereği Hazreti Ebu Bekir'in omuz hizasının aşağısına gelecek şekilde defnedildi. Böylece üç sevgili kabirde de yan yana geldi. Şu kadar var ki edebe riayet ederek aynı hizada değil birbirlerinin omuzlarının aşağısına gelecek şekilde yatmışlardı. Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anha böyle gözyaşlarla beraber Ayşe annemiz de bu sahneyi paylaşırken ve bize de naklini yaparken eliyle böyle çizerek de gösteriyor. Eli de ne gösteriyor? İşte Hazreti Peygamber'in yatış şekli, Hazreti Ebu Bekir onun yanına yatıyor. Ancak şimdi şöyle bir kıbleye doğru, sağımız kıbleye doğru gelsin. Biraz tarif edeyim size ben. Sağa doğru hafif dönüyoruz ya mezara yatarken. Diğer yatan soluna yatıyor. Hazreti Ebu Bekir Resulullah Aleyhisselam olan muhabbetinden ve saygısından dolayı onunla tam baş başa yan yana değil de benim başım onun omuzlarına gelecek şekilde yan yana ama aşağı doğru biraz olsun diye o şekilde vasiyet etmişti. Hazreti Ömer de mübarek, burada ben de zor duruyorum şimdi, Hazreti Ümmü Seleme anne ağlıyor burada yani. Hazreti Ömer de efendim diyor ki beni de Ebu Bekir'in yanına, yani soldan devam ediyor ya şimdi en sağda peygamber, ortada Hazreti Ebu Bekir, sonra Hazreti Ömer gelecek. Beni de diyor Ebu Bekir'in omuzunun aşağı doğru defnedin. Böyle bir eliyle de gösteriyor. Sanıyorum anladınız. Bunları söylerken de efendim yani İslam'ın iki nadide büyük gülü Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer yan yana. İslam peygamberi de onların yanında. Evet, inşallah ya hacdı ya umreydi efendim çokça gitmeyi, onları yerlerinde ziyaret etmeyi, sadece gidip görüp gezip gelerek değil, sadece orada o kubbeye bakarak duygulanıp o duyguyu da orada bırakıp gelerek değil, burada yaşadığımız yerde ve şu anda beni nereden dinliyorsanız bulunduğumuz her yerde gönlümüzü oraya göndererek onların ruhaniyetinden istifade etme arzusuyla. O örnek insanları ne kadar örnek alırsak o kadar muhabbetimiz çok olur kıymetli dinleyenlerim. Evet, Hazreti Ömer'in vefatından önce hastalandığını vurulduğu zaman oluşturmuştu. Oluşturduğu 6 kişilik şura heyeti uzun müzakere ve müşavirelerden sonra Hazreti Osman üzerine karar kıldı. 3. halife olarak böylece göreve başlayan Hazreti Osman hemen icraatlarına yöneldi. Yaşananlar ne olursa olsun hayat boşluk kabul etmiyor biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim. 3. halife olarak göreve gelen Hazreti Osman radıyallahu an kendisinden önceki icraatları aynen sürdürmeye çalıştı. Bir hayli büyümüş olan ülke sınırlarını yeni fetih hareketleriyle çok daha büyütmeye çalıştı. Bütün bunlar yaşanırken ülkeye refah ve bolluk gelmişti. Öyle ki fakirler bile zenginleşmişti. Zenginler ise daha çok mal mülk sahibi olmuşlardı. Her şey çok güzel gidiyordu. Ümmü Seleme annemiz de diğer annelerimiz gibi genişleyen çevre ve artan refah ile beraber insanlar gevşemesinler diye çok özel gayret sarf ediyordu. Evet, şimdi nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Varlık da bir imtihan, yokluk da bir imtihan. Sağlık da bir imtihan, hastalık da bir imtihan. Güzellik de bir imtihan, çirkinlik de bir imtihan. İlim de bir imtihan, cehalet de bir imtihan. Hayat imtihan. Niye böyle söylüyorum? Bakın, imkanlar arttıkça İslam için, insanlık için daha çok çalışmamız gerektiği halde israf boyutumuz artıyor bizim, değil mi? Daha fazla, daha şık giyinmek için elbiselere para veriyoruz. Arabaları değiştiriyoruz. Ev eşyalarını değiştiriyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Bunlar olmasın demiyorum. Hiç demedim ben böyle bir şey zaten. Çünkü Cenab-ı Hak kuluna verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister. Hadistir bu. Ancak israf değil. Şimdi millet zenginlenince bilmiyorum öyle mi oluyor? Yani böyle bakışları da değişiyor hayata karşı, değerlerine karşı. Çünkü bu gelişmeler, güzel gelişmeler ve bollukların yanında zaman içinde ciddi rehavet ile gevşemeler başlıyor. Bolluk, bereket, rehavet ve gevşemeler ardından dünya sevgisini öne çıkarıyor. Allah rızası için yapılan işler menfaat elde etmek için yapılmaya doğru bir meyil gösteriyor. Ya. Hilafet makamı bütün bu gelişmeleri yakından takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyordu. Ama alınan bu tedbirler zaman içinde yetmemeye başladı. Yumuşak tedbirlerden sert tedbirlere geçiş yapmak gerekiyordu artık. Her yönüyle oldukça mülayim bir yapısı olan Halife Hazreti Osman bütün her şeyi bu yumuşaklıkla çözmeye çalışıyordu. Hani böyle insanlar vardır, bazı konularda sert çıkışlar yapınca ya insan biraz yumuşak olur, anlayışlı olur diye örnek verirler. Ancak Hazreti Osman'ın yumuşaklığı sebebiyle onun aleyhinde o kadar çok şey yazıldı, çizildi ki birazcık böyle değinip geçeceğim ama ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü benim konum Hazreti Osman değil, Ummu Seleme anne. Ama Ummu Seleme anne de o anda yaşayan annelerimiz gibi o hadiselerin tamamını yaşadığı için onun yaşadığı, gördüğü, bize rivayet ettiği hadiselerle sınırlı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ummu Seleme annemiz anlatmaya devam ediyor. Onun rivayetinden ben de devam ediyorum. Diyor ki sevgili annemiz, bu olumsuz gelişmelerde, yani olumsuzdan kastım şudur diyor, bunu atlamayayım. Olumsuzdan kastım şudur, görünüş olumlu, zenginlik var, refah düzeyi iyi, herkesin gayet durumları yerinde, gayet iyi, gayet güzel. Ama diyor, din için gayretleri zayıfladı bunların diyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'dan bu yana yıllar geçmişti. Bunu az önce biraz söyledin. Annemiz tekrarlıyor. Sahabilerin bir kısmı savaşlarda şehit olmuş, bir kısmı da evlerinde vefat etmişlerdi. İslam'ın yayılma süreci devam ettiği gibi İslam'a yeni girenler de çok oluyor. Fakat zaman içinde Müslüman kalitesinde de ciddi düşüşler oldu. Ben bu cümleyi kullandığımda Ummu Seleme annemizden böyle etrafıma bakıp da birilerinin kalitesi düşmüş dememeliyim. Siz de demeyin. Peki İslam bir kalite ölçer cihazı olsa, tartaleti gibi, biz üstüne çıksak ya da bir MR film çeker gibi kalite ölçer, bizim kalitemizi ölçen bir cihaz olsa, hangimiz herkesin yanında ona kendimizi ölçtürürüz? Kimin gücü yeter buna? Ya? Allah rızası yerine dünya menfaati devreye girmeye başladı. Bunlar çok muazzam tespitler. Ümmü Seleme annemizi iyi anlamalıyız. Bu durum halk arasında olduğu gibi idari kadrolarda da görülüyordu. İşte bu daha tehlikeli. Gün geçtikçe artan dünyevileşme temayülü bulaşıcı bir hastalık gibi bütün topluma yayılmaya başladı diyor Ümmü Seleme annemiz. Öyle ki bu insanları idare etmek ve onlara doğru dürüst iş yaptırmak da zorlaştı. Yani makamları arttı, mevkileri arttı, paraları arttı, imkanları arttı, hava atmaya başladılar iş yapmak yerine. İşte bütün bu olumsuz gelişmelerde kendi hata paylarını düşünmeyenler kalkıp idareyi eleştirmeye başladılar. İşte bu cümleyi çok seviyorum ben. Kendi hata paylarını düşünmeyenler kalkıp idareyi eleştirmeye başladılar. Zaman içinde bütün olumsuzluklar, bütün olumsuzluklar tamamen hilafet makamına mal edilir oldu. Tespitleri görüyor musunuz? Bugün böyle olmuyor mu? Halife kimseye zor kullanmamış, kimseyi cezalandırmamıştı. Bu engin merhameti göremeyenler, bu yüce sıfatı anlayamayıp halifeyi bile açıkça tenkit eder oldular. Ve bunda da çok ileri gittiler. Öyle ki nice aklı başında insan bile bu tenkit ve eleştirilere aldandı. Yıllar geçtikçe daha ileri giden basiretsiz hareket nice basiret sahibi insanları da ciddi bir şekilde etkiledi maalesef. İşte bunları bu şekilde ifade edebilmek için toplumun içinde olmak ve iyi tahlil etmek gerekiyor. O yüzden İslam'ın yayılış serüveninde hem Asr-ı Saadet dönemi hem Hulefai Raşidin dönemi ki birazdan daha sonra ne zaman sıra gelir bilmiyorum. Hem de işte Emeviler dönemi, Emevilerin şöyle ilk birkaç halife dönemi yani en son sahabilerin vefat ettiği tarihe kadar ki Ümmü Seleme annemiz sevgili annelerimiz içerisinde en son vefat eden annemizdir. O yüzden biraz da Emeviler dönemini göreceğiz ama sevgili annemizin tespitlerini çok iyi görmeli, günümüze getirmeli, masaya yatırmalı, biz neredeyiz, ne yapıyoruz, ne yapmalıyız soruları kendimize sorup cevaplarını bulmalı. Sadece cevaplarını bilgisayara, kağıda, kaleme, telefona, şuraya buraya yazmakla yetinmemeli, onun gereğini yapmalıyız. Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anha bu olumsuz gelişmeleri görüyor, bir an önce düzelmesi için elinden geleni yapıyordu. Ve şimdi böyle deyince diğer annelerimiz boş duruyorlardı anlamına gelmesin. Konumuz Ümmü Seleme annemiz olduğu için sadece o rivayetleri paylaşıyorum. Üçüncü Halife Hazreti Osman döneminin ilk 6 yılı büyük icraat ve atılımlarla geçmişti. Halife aynı kişiydi ama toplumun yargıları değişmişti. 12 yıllık halifeliği var Hazreti Osman'ın. İlk 6 yılın için kimse bir şey diyemiyor. Çok başarılı. İkinci 6 yılda başlıyor. O yüzden ben şu cümleyi alıyorum Ümmü Seleme annemizden. Diyor ki halife aynı kişiydi ama toplumun değer yargıları değişmişti. Bu yüzden atılımlar sekteye uğramaya başlamış. Bir süre sonra da fitne ve fesatçılar yüzünden içte ciddi bir duraklama baş gösterdi diyor. İdari kadroda olanlar bile kendilerinin yapmaları gereken işleri yapmadıkları gibi sürekli halifeyi eleştirerek hilafet makamını itibarsızlaştırma yoluna gidiyorlardı. Görüyor musunuz tespiti? Yani o da, yani bugünkü deyimle devlet görevlisi, kendi bulunduğu yerdeki görevini yapmıyor, en üst makamlara saldırıp duruyor. Bunlar türedi. Zaman içerisinde ülke sınırları genişleyip çok büyüdüğü, halkın duruşları değiştiği, merkezi otorite ile iletişimin zorlaştığı bir dönemde halife adına ama ondan habersiz bazı icraatlara bile kalkışanlar türemeye başladı. Bütün bunlarda gün geçtikçe halifeyi çok zor durumlarla karşı karşıya getiriyordu. Bu sahneleri anlatan kitapların bazılarında ben okudukça böyle ürperiyorum, ödüm kopuyor. Yani nasıl böyle yazabiliyorlar diye. Halife Osman diyor gaflet içindeydi. Onun adına icraatları yapıyorlardı. Böyle ileri geri haşa konuşmak. Konuşmak kolay. Şu an beni dinleyenler arasında küçük veya büyük ne iş olursa olsun idarecilik yapanlar varsa ya da daha önce yapmış da bırakanlar varsa çok iyi anlarlar ki gerçekten yani idare edenler kadar belli kadrolarda görevli insanlarda çalışsa durum çok daha farklı olacak. Bir de halife adına bazı icraatlar yapıyorlar. Halife böyle söyledi, halife böyle söyledi. Ben bunu birçok yerde farklı şekilde görürüm. Ben mesela şimdi bulunduğum kurumumda bir şeyler yapacağım. Sözümü geçirmek için derim ki dekan bey böyle istedi. Rektör bey böyle istedi derim mesela. Dekan hoca bunu diyor, rektör hoca bunu diyor. Peki de benim bu dediğimden ne dekanın ne rektörün haberi var. Ben kimden ne istiyorsam, hangi işi uygulamayı istiyorsam onlarda ben demiş olsam bile dekan veya rektör dediği için o işi yapmış oluyorlar. Ben işte yanlış bir şey söylüyorsam dekan ve rektör yanlış demiş oluyor. Aynen örnek bu. Aynen örnek bu. Bunu alın vakıflarda, derneklerde, cemiyetlerde, siyasette birçok yerde birileri birinin ismiyle çok çok böyle icraatlar yapıp belli şahısları çok zor durumlarda bırakmıştır. Öyle görüyorum ben, bilmiyorum ama öyle görüyorum ki kıyamete kadar bu böyle gidecek gibi görünüyor. Ya Ummu Seleme annemiz böyle hıçkırıklarla beraber anlatıyor bazen. Diyor ki 3. Halife Hazreti Osman geceli gündüzü ne kadar gayret gösterse de toplumdaki olumsuz gelişmelerin önüne geçemiyordu. Bu durum onu büsbütün zor durumda bırakıyordu. Her şeyi hilafet makamından bekleyen bir toplum oluşuyor. Bu hazırcılık onları aynı zamanda arsızlaştırmaya yöneltiyordu. Bu çok önemli bakın. Yani artık her şeyi söylüyor, arsızlaşıyor yani. Zaman içinde bu fesat ehli o hale geldiler ki sıradan bir insana bile söylenmeyecek sözleri koskoca halifeye karşı hem yüzüne hem arkasından söylemeye başladılar. Kimsenin canının yanmasını istemeyen mülayim yumuşak halife onlara yumuşak davrandıkça o hainler daha da ileri gidiyorlardı diyor. Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir, Hazreti önde gelen bazı sahabeler, şimdi isimler aklıma gelmedi. Halifeye gidip ki onun müşavirleri bunlar. Artık güç kullanalım, kaba kuvvet kullanalım bunları için dese de halife Hazreti Osman hayır diyor, hayır. Mülayim, yumuşak davranalım. İşte Ummu Seleme annemiz bu yumuşaklığın daha sonra ona çok ağır mal olduğunu söylüyor. Bilmiyorum oraya sıra gelecek mi ama galiba gelecek. Yapmak, etmek, oluşturmak, yükseltmek için çok gayret gerektiği gibi çok zamana ve ehil insanlara ihtiyaç vardı. Ama çökertip yıkmak çok kolay olup Onu da herkes yapardı ve yapıyordu. Öyle diyor sevgili annemiz. Bütün mesele gevşekliği görenlerin aynı gevşekliğe düşme hatalarıdır. Bir tespit de bu. Bütün mesele gevşekliği görenlerin aynı gevşekliğe düşme hatalarıdır. Herkes üzerine düşeni yapsa o toplumda bozgun olmayacağı gibi bozguncular da orada barınamazlar. Bu sözler sadece o dönem için değil, bütün dönemler için birer elmas pırlanta öğüt değerinde. Her geçen yıl daha da kötüye giden bu durum, zaman içinde kötüye gitmeyi geçerek halifenin hayatını tehlikeye düşürdü. Görünüşte böyleydi. Halife tehlikeye düşmüş görünse de asıl tehlike devleti çökertme hareketiydi. Bakın üçüncü halifeden bahsediyoruz. Toplumun geldiği hali görün. İç ve dıştaki hainler ihanetin en çirkinine kalkışmışlar. Böylesine mülayim bir halifeye karşı ayaklanacak kadar ileri gitmişlerdi. Bu ayaklamalar sonu hüsranla götürecek sahneler dolu. Her yıl olduğu gibi yine hac mevsimi gelmek üzere hacca gitmek için daha şimdiden çalışmalar başlatılıyor. Ancak niyeti iyi olmayanların mevsimi hac olsa da niyetleri kötü olabiliyor. Medine dışındaki şehirlerde bu hareket daha erkenden başlamış. Hazırlıklarını bitiren herkes küçüklü büyüklü grup ya da kafileler halinde yola çıkıyorlar. Bunların içinde en kalabalık olanlar Mısır, Kufe ve Basra kafileleriydi. Bunların hac niyetiyle memleketlerinden çıktıklarını söyleyen Ummu Seleme annemiz çok az grubun Mekke'ye doğru devam ettiğini ama asıl kalabalık grubun hac yolculuğu bahanesiyle yani Medine'yi kuşattıklarını söylemiyor ama Medine etrafına yığınaklar yapıyorlar. Oldukça kalabalık gruplar ve Medine'nin kuşatıldığını anladık diyor Ummu Seleme annemiz. Bunu halife de görüyor. Ama hacca gidiyorlar, Medine'ye uğramışlar. Biz şimdi Medine'ye uğramıyor muyuz yani? Böyle hava verdikleri için halife herhangi bir askeri müdahale yapmıyor. Ama neticede etrafa konuşlayan bu gelen heyetler kalabalık bir şekilde görünüşte Medine ziyareti, oradan güya Mekke'ye hacca gidecekler ama sonra diye biz bunu anladık ki bunlar Medine'yi etraftan kuşatacak, sonra içteki hainlerle anlaşma yaparak bir kalkışma eylemine geçeceklerini gördük diyor Ummu Seleme annemiz. Biz gördük de Halife Hazreti Osman görmez mi? O da gördü. Ancak öyle bir durum oluşmuştu ki halifenin bile yapabileceği bir şey yok gibi görünüyordu diyor Hazreti Ummu Seleme annemiz. Allah herkese kolaylıklar versin diyelim. Böyle fitne fesattan hepimizi muhafaza buyursun Cenab-ı Hak diyelim ve en zor sahneyi haftaya inşallah toparlamak arzusuyla noktayı burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.